Ayrım 18, bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 161. Gözleri donuk olaylar şimdiki zamanda, tam şu an oluyormuşçasına bir sis perdesinin ardından bakıyor. Aile böyle bir şeydir. Bir bakarsın seni kucaklayıp bağrına basar, derken iki saniye sonra kemerle eşek sudan gelinceye kadar döver. Hepsi de sevgidendir bunların. Dayak cennetten çıkmadır. İnan bana dovçu, bazen bir tokat bin sözcüye bedeldir. Buyurun size babamın espri dağarcığının eksiksiz bir dökümü. Elinin tersiyle alnındaki teri siliyor ve gülümsemeye çabalıyor. Evet, nerede kalmıştık benim minik baştan karalarım? Neniz var sizin? Hırpalanmış çocuklara dönmüşsünüz resmen. Sırtınızı ovuşturup size ninni söylemek geliyor içimden. Karakola giden salyangoz fıkrasını duymuş muydunuz? Duymadınız mı? Bunu da mı duymadınız? İnsaf. O zaman anlatayım. Salyangoz karakola girmiş ve görevli polise demiş ki, iki kaplumbağanın saldırısına uğradım. Polis memuru bir dosya açmış, olanları bana tam olarak anlatın demiş. Bunun üzerine salyangoz, tam hatırlayamıyorum, her şey o kadar çabuk olup bitti ki demesin mi? Seyirci temkini elden bırakmadan kıkırdıyor. Ben de fıkrayı özellikle komik bulduğumdan değil sadece, artık gülmek, nefes almak için bir bahane oluyordu ondan. Her neyse, bu meyanda elim devamlı kapının kolunda ve şoför yüzüme bakmadan diyor ki... Küçümen kadın birden neşeyle ciyaklıyor, dovaleh kadına bakıyor. Gene ne oldu medyum, yoksa komik olmaya mı başladım?
Evet, salyangoz fıkrası komikti.
Sahiden mi? Gözleri sevinçle kocaman açılıyor. Evet, her şey o kadar çabuk olup bitti gidiyor ya, orası komik. Gözlüklerinin üstünden kadına bakıyor. Kafasında bu duruma uygun düşebilecek alaycı espri seçeneklerini taradığını biliyorum. Banka kasasına benzediğini söyleyen oldu mu hiç sana? Hayır. İkimizin de gecikme mekanizması 10 dakikaya ayardı da ondan. Ama kadına gülümsemekle yetiniyor ve ellerini havaya kaldırıyor. Eşin benzerin yok senin, biliyor musun Pitst? Kadın kısa boynunu uzatarak doğruluyor.
O zaman da öyle demiştin bana.
O zaman da mı?
Bir keresinde ağlıyordum ve sokaktan sen çıka geldin.
Neden ağlıyordun?
Çünkü beni pataklamışlardı. Sen dedin ki...
Neden pataklamışlardı seni?
Büyümüyorum diye. Sen de o sırada balonların oradaki evin arkasından çıka geldin.
Ellerimin üstünde miydim?
Tabii ki, senin eşin benzerin yok dedin bana ve onlar yüzünden ağladığımda beni tersten gördüğün için senin gözüne kendi eşsizliğime gülüyormuşum gibi görüneceğini söyledin.
Nasıl hatırlıyorsun bunu hala?
Boyumun kısalığını hafızamla telafi ediyorum diye açıklıyor kadın ve üç kere başını sallıyor.
Ve şimdi değişiklik olsun diye bambaşka bir konuyla karşınızdayım diye ilan ediyor. Ama bu kez belki de kadını ürkütmemek için fazla bağırmamaya dikkat ediyor. Şoför birden eliyle alnına vuruyor ve diyor ki, bu kadar gerizekalı olduğuma inanamıyorum. Şu anda bu sulu fıkraları dinleyecek halde değilsin muhtemelen, değil mi? Biraz havan değsin diye kafanı dağıtmak istedim yalnızca. Ama böyle yapmamalıydım, özür dilerim, tamam mı? Affettin mi beni? Gücenmedin değil mi? Ben de çaresiz, önemli değil diyorum. Sonra en iyisi biraz uyu artık diyor. Çenemi kapattım. Beğer Şeba'ya kadar ağzımdan tek kelime çıkmayacak. Söz, fermuarı çektim.
Kamyonet yolculuğunun bir taklidini daha yapıyor bize. Bedeni bir aşağı bir yukarı sallanıyor. Araba çukurlara girdikçe havaya zıplıyor. Virajlarda bir sağa bir sola savruluyor. Yolcunun gözleri yavaşça kapanıyor, sarsıntılı yolda başı göğsünün üstüne düşüyor, birden irkiliyor.
Uyumuyordum ki!
Ve sonra anında yeniden yavaşça uykuya dalıyor. Usta ve gerçekçi bir taklit yapıyor, sanatının erbabı olduğuna kuşku yok. Kalan bir avuç insan ağzı kulaklarında gülüyor. Bu beklenmedik ödül ilaç gibi geliyor herkese.
Derken bir gayret uykuya dalmama ramak kalmışken şoför, ufaklık sana bir şey daha sorsam kızmazsın değil mi diyor. Cevap vermiyorum. Uyku da yalan oldu. Merak ediyorum sadece diyor. Mahsus mu tutuyorsun kendine?
Nasıl tutuyorum anlamadım.
Ne bileyim, şey işte, ağlamamak için. Hemen o anda ağzımı kapatıp dudaklarımı sımsıkı kenetliyorum. Resmen dişlerimi sıkıyorum. Onunla konuşmuyorum. Bana bulaşmasındansa berbat fıkralarından birini daha anlatmasını 1000 kere yeğlerim. Yola devam ediyoruz. Ne var ki sizin de anlamış olduğunuz üzere herif de öyle kolay kolay pes edecek göz yok. Daha 1 dakika geçmeden merak ettim. Ağlamamak için kendini tutuyor musun? Yoksa ağlamak içinden gelmiyor mu diye yeniden soruyor bana. Doğrusunu isterseniz halime ben de akıl erdiremiyorum artık. Şoför haklıydı. Ağlıyor olmam gerekirdi. Öksüzler normalde öyle yapar değil mi? Ya da yetimler galiba. Ama gözyaşlarım yok benim. Hiçbir şeyim yok. Bedenim bir gölge gibi. En ufak bir duygu kırıntısı hissetmiyorum. Hem ayrıca bunu nasıl desem, benim için dünya durmuş vaziyette ve gerçeği tam olarak öğrenene dek herhangi bir şeyin harekete geçmesi mümkün değil. Haksız mıyım?
Durup bizden seyircisinden geriye kalan bir avuç insandan cevap bekliyor.
Yalnız bütün bu süre içinde, diye sürdürüyor lafını usulca, gözlerimde acayip bir baskı var. Sanki patlayacak gibi bir baskı. Gözyaşlarından filan değil, ağrıdan, gözlerime çullanan feci bir ağrıdan.
İki yumruğunun boğumlarıyla gözlüklerinin altından gözlerini eziyor. Uzun uzun ovuşturuyor onları, sert sert. Sanki gözlerini yuvalarından söküp çıkarmak istercesine.
Ben de nur içinde yatsın, bir ağabey kaybettim diye anlatıyor şoför. 5 yaşında boğulmuş. Onu hiç tanımamama rağmen daima ardından ağlarım.
Bunu der demez sahiden de ağlamaya başladı. Gözyaşları düz bir şerit halinde süzülüyordu yüzünden aşağı.
Nasıl böyle durabildiğini anlamıyorum diyor. Neredeyse konuşamaz halde. Çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Adamın gözyaşlarına bakıyorum. Onları silmeye davranmıyor da. Yol yol akan yaşlar yanaklarını sırılsıklam edip üniformasının üstüne damlıyor. Ama adam inatla silmiyor gözyaşlarını. Ne eliyle ne de başka bir şeyle. Gözyaşları şarıl şarıl içinden geldiğince serbestçe akıyor. Bendeyse tam tersi. Sanki beynimde bir şey tıkanmış, sıkışmış bir tıkanıklık var. Ama o şey yerinden bir oynasa, o zaman ben de rahat rahat ağlayabileceğim. Ve unutmayın ki bütün bunlar olurken şoförün bir şeyler biliyor olabileceğini düşünüyorum bir yandan. Belki komutanın odasındayken kulağına bir şeyler çalınmıştı. Ama madem öyle, neden söylemiyor ki bana? Ya ben, neden adama sorup kurtulmuyorum ki bu işkenceden? Hepi topu 2 sözcük. Tanrı aşkına neden gözlerimi yumup soracağımı sorup kaderime razı gelmiyorum ki? Hey millet, millet! Diye kollarını sallayarak sesini yükseltiyor birden ve bazılarımız, doğrusu hepimiz, bir rüyadan aniden uyandırılmışçasına korkuyla zıplıyoruz. Beceriksizce gülüyoruz. Kırmızı mendilini cebinden çıkarıp terini siliyor, sonra kendi kendine ıslık çalarak mendilin suyunu sıkarmış gibi yapıyor. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? İnsan beynine. Durdurak bilmiyor beyin, hep çalışıyor. Hafta sonlarında, bayramlarda, hatta Yom Kipur'da bile. Harbiden berbat bir iş sözleşmesine imza atmış enayi. İmzayı basarken aklı neredeydi acaba? Bir dakika, ne diyecektim ben? Hah, buldum. Dünyanın bir yerinde hukuk sisteminin şöyle işlediği bir ülke olduğunu düşünsenize. Kürsüsünde oturan hakim tokmağını vurur ve şöyle der. Sanık ayağa kalksın. Kendisine çeki düzen veriyor, doğrulup kazık yutmuş gibi dikiliyor ve benden yana bir bakış atıyor. Mahkeme sizi silahlı soygun yapmaktan suçlu buldu ve tiroid kanserine mahkum olmanıza karar verdi. Ya da diyelim 3 hakimden oluşan bir heyet sizi tecavüzden suçlu buldu ve Creutzfeldt-Jakob hastalığına mahkum etti. Veya şöyle de olabilir. Suçunu itiraf etmesi karşılığında davalının ceza indirimi alması hususunda savcılığın savunma makamıyla uzlaştığı mahkememize bildirildiğinden o Alman herifin adı neydi? Sanığın, Alzheimer'e mahkum edilmek üzerine yalnızca felç geçirmesine karar verildi. Ayrıca delilleri karartma suçu nedeniyle de huzursuz bağırsak sendromundan mustarip olacak.
Epeyce fire vermiş seyirci gönülsüzce gülüyor ve adam bizlere yandan yandan sinsi bir bakış atıyor.
Bir hastalığa yakalandığınız anda hele de sağlam bir ilerleme yani boka sarma potansiyeline sahip şöyle oturaklı bir hastalıksa rastladığınız herkesin bir anda nasıl bu hastalığın aslında o kadar da kötü olmadığını kanıtlama yarışına girdiğine dikkat etmiş miydiniz?
Kötü olur mu hiç? Başına tali kuşu kondu, tali. Hepsi de MS hastalığıyla veya karaciğer kanseriyle 20 yıldır mutlu mesut yaşayıp giden birileri olduğunu şundan bundan illa duymuştur. Ve bu birilerinin hayatları bir harikadır. Hatta ömürlerinde bu kadar iyi olmamışlardır. Sizi bu hastalığın ne kadar da şahane, ne kadar da havalı ve süper bir şey olduğuna inandırmak uğruna o kadar ileri giderler ki, nasıl bir geri zekalıyım da skleroza daha önce yakalanmayı akıl edemedim diye hayıflanacak hale gelirsiniz neredeyse. Oysa birlikte masal gibi bir hayatınız olabilirdi. Harika bir çift olurdunuz.
Bunu demesiyle birlikte kısa bir step dansı gösterisine girişiyor ve dansını kolları ardına kadar açılmış halde yüzü kanter içinde tek dizinin üstüne çökerek tanananan diye bitiriyor. Seyirciler içinde kimse de alkışlayacak hal yok. İnsanlar kuru kuru yutkunarak sersemlemiş gözlerle bakıyorlar adama.
Pekala, yolumuza devam edelim. Kamyonette gidiyoruz. Fıkracı ile sadakatsiz kulunuz. ''Siktir ya, sahiden çok sadakatsizim.''
Dizinin üstünden kalkmaya çalışıyor ve ancak üçüncü denemesinde başarıyor bunu.
''Sıcaktan pişiyoruz, ağzımız dilimiz kurumuş, gözlerimize ağzımıza sinekler üşüşüyor. Bir şey söyleyeyim mi? Daha önce dediğimi geri alıyorum. Aslında o kamyonet yolculuğunu o kadar da fazla düşünmüyorum. En azından uyanıkken düşünmüyorum. Arada bir aklıma düşüyor yalnızca.'' Mesela o cam ve kafamın camın üstünde zangırdayışı, mesela şoförün tavşan dişlerini dudaklarıyla kamufle etmeye çalışmasına, habire gözümün takılması, mesela oturduğum koltuğun döşemesinde bulunan ve neredeyse bütün yol boyunca parmağımı içinden çıkarmadığım o ufak delik. Deliğin içinde köpüklü lastik vardı. Belki size komik gelecek ama daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Çünkü bizim evdeki döşeklerin içi saman doluydu. Köpüklü lastiğin kendine özgü dokusu hoşuma gitmişti. Kamyonetin içinde bulunduğum süre boyunca onun başka bir gezegenden gelen büyülü bir madde olduğu hissini üstümden atamadım. Sanki beni koruyan bir asal maddeydi de parmağımı o delikten çıkardığım anda dünya olduğu gibi üstüme çökecekti. Bugüne bugün o yolculuktan kala kala bu tür ipe sapa gelmez ayrıntılar kaldı aklımda. O deneyimi genelde geceleyin rüyalarda bir bütün halinde hatırlıyorum ancak. İşte o zaman uzun metrajlı oluyor. Neredeyse her gece bunu görmek biraz matrak bir olay aslında. Ne kadar sıkıcı bir durum olduğunu düşünebiliyor musunuz? Alo, projektör, neden aynı filmi gösterip duruyorsun lan? Neyse, sonra şoför yüzüme bakmadan birden şöyle demesin mi? Kim vefat etmişti, daha söylemedin ki?
Dovale artık alıştığımız o afallamış gözlerle bize bakıyor. Dudaklarının iki ucunu abartılı bir şekilde gerip bizi kendisiyle birlikte gülümsemeye zorluyor. Kimse gülümsemiyor. Gözlerini daha da kocaman açıyor ve hızlı hızlı kırpıştırıyor. Yüzü hepten palyaçoya döndü şimdi. Başını birkaç kez aşağı yukarı sallıyor ve sessizce dudaklarını oynatıyor. Komik değil mi? Sahiden mi? Buraya kadar mıymış? Artık komik değil miyim yani? Demek nihayet kaybettim yeteneğimi ha. Başını göğsüne düşürüyor el kol hareketleri ve abartılı yüz ifadeleriyle dört başı mamur, sessiz bir sohbete girişiyor kendisiyle. Ardından sessizliğe gömülüyor kıpırdamaksızın. Küçümen kadın olacakları nasılsa bizden önce sezinliyor. Geri kaçıyor ve yüzünü elleriyle kapatıyor. Yumruk o kadar hızlı fırlıyor ki neredeyse göremiyorum onu. Birbirine vuran dişlerin takırdamasını işitiyorum ve yüzü bir an için boynundan kopup gidecekmiş gibi görünüyor. Gözlüğü yere düşüyor, yüzünde kıl oynamıyor yine de. Acı içinde hızlı hızlı soluk alıp veriyor yalnızca. Dudaklarının uçlarını iki parmağıyla yukarı doğru iterek yalancı bir gülümseme çiziyor yüzüne. Hala mı komik değil? Hiç mi? Seyirci buz kesmiş, iki motosikletçi yüzleri yay gibi gerilmiş, kulakları dikilmiş halde oturuyor. Bu anın geleceğini bildikleri, bilhassa bunun için geldikleri birden dank ediyor kafama. Artık bağırıyor.
Hayır mı? Hiç mi komik değil? Hayır, hayır, hayır mı?
Yüzünü tokatlıyor, kaburga kemiklerine, karnına, yumruk üstüne yumruk indiriyor. Buradan bakıldığında en az iki adam arasında geçen bir kavga gibi görünüyor. Ellerden, kollardan, yumruklardan ve değişen yüz ifadelerinden olma o kasırganın keşmekeşinde bu akşam birden fazla kere yüzünden geçmiş olan bir anlatım tanıdık geliyor bana. İşkencecisi de yek vücut oluyor. Başka bir adamın elleriyle dövüyor kendini. İnsan uzuvlarının bu fırtınası belki bir 20 saniye daha sürüyor derken aniden duruyor. Bedeni kıpırdamadığı halde geri çekiliyormuş, tiksintiyle kendisinden kaçınıyormuş gibi görünüyor. Sonra omuz silkiyor. Akşamın başında sahneye fırladığı kapıdan bu kez çıkıp gitmek üzere bize arkasını dönüyor. Kağıttan bir asker gibi dizlerini yukarı çeke çeke, dirsekleriyle havayı biçe biçe rap rap yürüyor. Üçüncü adımda yerdeki gözlüğünü eziyor ama durmuyor. Omuzları bir an yükseliyor. Sonra gerisin geri düşüyor. Sırtı bize dönük gerçi ama gözlüklerini paramparça ettiği an yüzünde belirdiğini tahmin ettiğim o alaylı gülümsemeyi hayal edebiliyorum. Man kafa diye nefretle fısıldamayı da ihmal etmemiştir kesin. Çıkıp gitmek bizi bitmemiş bir hikayeyle baş başa bırakmak üzere. Bir bacağı ve vücudunun yarısı kapının öbür yanına geçmiş bile. Duruyor, yarısı halen sahnede. Yüzünü hafifçe bize doğru çeviriyor, ümitle gözlerini kırpıştırıyor, yalvarırcasına gülümsüyor. Çabucak doğruluyorum ve yüksek sesle gülüyorum. Kahkahamın kulağa nasıl yersiz geldiğini bilmiyor değilim, yine de bir kez daha gülüyorum. Birkaç ses daha katılıyor bana, cılız ve korkak. Ama onu geri getirmeye yetiyor bu kadarı. Arkasını dönüyor. Çiçek tarlasındaki bir kız gibi neşeyle hoplayıp sıçrayarak gerisin geri geliyor. Yolda bir an eğiliyor, camları paramparça olmuş yamuk gözlüğünü yerden alıp burnunun üstüne konduruyor. Gözlük yüzde işareti gibi görünüyor şimdi. Burun deliklerinden iki yol halinde süzülen kan ağzına ve gömleğine damlıyor. ''Şimdi sahiden hiç göremiyorum sizi.'' diyor gözlerinin içi gülerek. ''Kara lekelerden ibaretsiniz buradan bakınca. Hepiniz birden çıkıp gitseniz ruhum duymaz.'' Tahmin ettiğim üzere yalnız benim değil, muhtemelen onun da tahmin ettiği, hatta umduğu üzere dört kişilik bir grup ayağa kalkıp şok olmuş yüzlerle dışarı çıkıyor. Üç çift daha izliyor onları. Alelacele arkalarına bile dönüp bakmadan çıkıp gidiyorlar. Dovale kara tahtaya doğru gidecek oluyor derken vazgeçerek elini sallıyor. Yol o kadar uzun olmasına rağmen zaman su gibi akıp geçiyor diye bağırıyor firarilerin peşine sesini takarak. Şoför öyle galeyana gelmiş durumda ki bütün yüzü vücudunun üstünde seyirip duran, direksiyona çarpan kocaman bir tike dönüşmüş adeta. ''Annen mi baban mı, hangisi, o kadarını söyle bari.'' Hiçbir şey demeden öylece oturuyorum. Ama hiçbir şey. Yolda gitmeye devam ediyoruz. Bir sürü çukur var. Ne nerede olduğumuzu ne de daha ne kadar yolumuz kaldığını biliyorum. Cam kulağımı dövdükçe dövüyor, güneş yüzümü yakıyor. Gözlerimi açık tutmakta zorlanıyorum. Bir sol gözümü, bir sağ gözümü kapatıyorum sırayla. Her göz değiştirdiğimde dünyada da daha farklı görünüyor. Derken bir an geliyor, sahip olmadığım bütün gücü toplayarak soruyorum adama. ''Sen bilmiyor musun?'' ''Ben mi?'' diye bağırıyor zavallı fıkracı. Neredeyse direksiyon hakimiyetini kaybederek. ''Ben nereden bileyim yahu?'' ''Onlarla aynı odadaydın.'' ''Ama bu konuyu konuşurlarken değil, zaten sonra benimle kavga etmeye giriştiler.'' Nefes almaya başlıyorum. Şoför bilmiyor, hiç değilse benden saklamıyormuş. Ona yandan şöyle bir bakıyorum ve hiç de fena bir adam değilmiş gibi görünüyor gözüme birden. Belki birkaç tahtası eksik ama fena bir adam değil aslında. Beni güldürmek için o kadar da uğraştı zavallı. Hakkını yemeyeyim. Hem bu araba yolculuğu onu da tedirgin etmişti belki. Üstüne benim varlığım da eklenince haksız da sayılmaz. Beni tanımıyor ki. Olmadık bir şeyler yapacağından korkmuştur belki. Ne yapacağım belli mi sanki? Daha ben bile bilmiyorum neler yapabileceğimi. Demek sahiden Beerşeva'ya kadar beklemem gerekiyor diye düşünmeye başlıyorum artık. Beni almaya artık kim gelecekse o gerçeği biliyordur herhalde. Söylemişlerdir ona. Beerşeva'ya ne kadar yolumuz kaldığını sormayı geçiriyorum içimden. Acıkmaya da başlıyorum. Sabahtan beri boğazımdan bir şey geçmedi. Kafamı gerisin geri cama yaslıyorum ve gözlerimi yumuyorum.
Bu yeni bilgi sayesinde biraz nefes alır gibi oluyorum. Çünkü şimdi daha fazla zaman var önümde. Beyerşeva'daki tipler bana gerçeği söyleyene dek hiçbir şey olmamış gibi, ben kampa giderken evde her şey nasılsa halen aynen öyleymiş gibi, askeri bir kamyonette bana fıkralar anlatan bir şoförle Beyerşeva'ya doğru öylesine bir yolculuğa çıkmışım gibi yapabilirim. Neden mi çıktım bu yolculuğa? Çünkü içimden öyle geldi. Çünkü tesadüfe bakın, bugün karargâhta seyretmeye can attığım bir fıkra yarışması var.
18. ayrımın sonu. Sayfa 170.